Herkese merhaba. Köyü Kimliklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Uzun bir ara oldu, farkındayım. Bu yüzden sizden çok özür diliyorum. Daha fazla sizi bekletmeden hemen yeni bölüme başlıyorum. Bugün sizlerle Savannah Grayvins hakkında konuşacağız. Savannah Grayvins 9 Ağustos 1995 tarihinde Amerika'da bir yer olan Belcourt, Kuzey Dakota'da dünyaya geldi. Warwick Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra da Lake Region Üniversitesi Hemşirelik bölümünü bitirdi. Ashton Matney adında ortaokulda tanıştığı bir sevgilisi vardı ve çift yaklaşık 7 yıldır beraberlerdi. 2016 yılında Savannah hemşirelik mesleğini yapmak için Fargo'ya taşındı. Erkek arkadaşıyla olan ilişkisi gayet güzel ilerliyordu ve 2016 yılında aldıkları haber çift için bir dönüm noktasıydı. Siz de tahmin edersiniz muhtemelen bu haber Savannah'ın hamile oluşuydu. Çift bir kız bebek beklemekteydi ve doğumu muhtemelen Eylül ayının sonlarında 2017'de gerçekleşecekti. Savannah'ın erkek arkadaşı Ashton bu hamilelik haberinden önce Minneapolis'te yaşıyor ve çalışıyordu. Fakat bu yeni haberle birlikte o da Fargo'ya taşındı ve sevgilisinin yanında olmak istedi. Birkaç ay sonra ise Savannah'ın ailesi de kızlarını yalnız bırakmak istemedikleri için onun yanına taşındı ve Savannah ebeveynleri erkek kardeşi ve kız kardeşiyle beraber yaşamaya başladı. Ailesiyle ilişkisi oldukça güzeldi. Bu yüzden onlarla birlikte yaşamayı sorun etmiyordu. Ailesi ve sevgilisi tarafından sevilen Savannah için hayat oldukça güzel ilerliyordu. Yakında bir bebeği de olacaktı ve daha sonra Ashton'la ayrı bir eve çıkmayı planlıyorlardı. Hatta taşınma tarihini de kararlaştırmışlardı ve 1 Eylül'de ailesinin yanından ayrılıp erkek arkadaşıyla yeni evlerine yerleşeceklerdi. Savannah tüm bu yeni gelişmeler için heyecanlıydı ve bebeğinin doğumu için de gün sayıyordu. Kendisi sosyal bir insandı. Arkadaşlarıyla bir şeyler yapmaktan keyif alırdı. Sosyal medyayı çok aktif kullanırdı ve bu yüzden neredeyse tanıdıkları her zaman ona sosyal medyadan ulaşabilirdi. Bu ayrıntı ilerleyen zamanda karşımıza çıkacak. O yüzden şimdiden belirtiyorum. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim tarih olayların başladığı tarih. 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü Savannah Grayvent arkasında hiçbir iz bırakmadan 8 aylık hamileyken ortadan kayboldu. Savannah o öğleden sonra saat 1:30 civarında evdeydi, evde vakit geçiriyordu ve pizza sipariş etmişti. Daha sonra kapı çaldı ve Savannah kapıyı açtığında 36 yaşındaki üst kat komşuları Brooke Cruz ile karşılaştı. Brooke ondan 20 dolar karşılığında evine gelmesini ve diktiği bir elbise için sanırım elbise üzerinde bazı düzenlemeler yapacaktı. Modellik yapmasını istedi. Savannah bu teklifi kabul etti ama yukarı çıkmadan önce annesine ve sevgilisi Ashton'a üst kat komşularına gittiğine dair bir mesaj attı ve bu Savannah'dan alınan son haberdi. Saat 3'te Savannah hala eve dönmeyince annesi oğluna yukarı çıkıp ablasını kontrol etmesini söyledi. Çünkü Savannah'ın kardeşini o saatlerde işe bırakması gerekiyordu. Kardeşi yukarı çıkıp kapıyı çaldı ama kapıyı açan kimse yoktu. Kardeşi o sırada kapıyı açan kimse olmasa da içeriden gelen bir ses duyuyordu ve bunun dikiş makinesi sesi olduğunu düşündü. Alt kata ablası olmadan döndüğünü gören ebeveynleri "Neler oluyor? Ablan neden seninle gelmedi?" dedi. Ve bunun üzerine bu kez Savannah'ın babası Joe yukarı çıktı. Bu sefer kapıyı açan birisi vardı ve bu kişi Brooke'tu. İşlerinin biraz daha süreceğini söyledi. Bunun üzerine Savannah'ın annesi oğlunu işe kendi götürmeye karar verdi. Çünkü anlaşılan Savannah bir süre daha eve dönmeyecekti. Saat artık 4.30'a yaklaşıyordu. Savannah'ın gidişinden 3 saat geçmişti ve Norberta fark etmişti ki kızı hala eve dönmemişti. Bunun garip bir durum olduğunu fark eden anne koşarak yukarı çıktı. Artık gerçekten endişelenmeye başlamıştı. Kapıyı çaldı ve kızını sorduğunda komşusu ona onun çoktan evinden ayrıldığını söyledi. Annesi bir şeylerin ters gittiğini biliyordu ve bu durumdan şüphelendi. Öncelikle Savannah yukarı çıkmadan önce hatırlarsanız pizza sipariş etmişti. Ama yiyecek zaman bulamadığı için pizzayı yukarı çıkarken öylece bırakmıştı. Muhtemelen işinin kısa süreceğini düşünüyordu. Bu da demek oluyordu ki pizzayı eve dönünce yiyecekti. Yani dışarı çıkma gibi bir planı yoktu. Arabası dışarıda park halindeydi. Üstelik cüzdanı da evde bırakmıştı. Ayrıca Savannah'ın annesi Norberta biliyordu ki kızı arabası olmadan hiçbir yere gitmezdi. 8 aylık hamile olduğu için yürümeyi tercih etmiyordu. Annesi kızının hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmasının onun yapacağı bir davranış olmadığını biliyordu. Savannah'ın sosyal medyayı ne kadar aktif kullandığını daha öncesinde belirtmiştim. Ve kimse ona oradan da ulaşamıyordu. Erkek arkadaşının söylediğine göre de onunla mesajlaşmayı birdenbire kesmişti. Yani hiçbir şekilde daha sonra konuşuruz, görüşürüz tarzı bir mesaj yoktu. Konuşmanın ortasında Savannah ortadan kaybolmuştu. Norberta'nın söylediğine göre kızı herhangi bir psikolojik problem yaşamıyordu. Geçmişte de hiç bu şekilde kimseye haber vermeden ortadan kaybolmamıştı. Ya da evden kaçmaya çalışmamıştı. Gayet mutlu bir hayatı vardı ve etrafındaki insanlar tarafından sevildiğinin farkındaydı. Ayrıca önceki gece kız kardeşiyle birlikte bebek malzemeleri almak için alışverişe çıkmışlardı. Yani bütün bunlar demek oluyordu ki Savannah'ın durduk yere ortadan kaybolması için hiçbir sebep yoktu. Ailesi bu ortadan kayboluşun oldukça tuhaf olduğunun farkındaydı. Bu yüzden de hiç vakit kaybetmeden polisi aradı. Saat 4.30'da yapılan bu telefon konuşmasında Norberta polislere kızlarının kayıp ve 8 aylık hamile olduğunu, telefonuna cevap vermediğini ve Facebook'ta da bir süredir aktif olmadığını söyledi. Polis ekipleri saat 5'te apartmana vardı ve apartmanın etrafını sardı. Polisler ilk iş olarak Savannah'ın son görüldüğü yer olan 5 numaralı daireye çıktı. Kapıyı çaldılar ve kapı açıldığında karşılarında 2 kişi vardı. Bunlardan birisi Brooke, diğeri de 32 yaşındaki erkek arkadaşı William Payne'di. Polisler evi incelemek istediklerini söylediklerinde Brooke bu durumu gayet olumlu karşıladı ve işbirliği yapar bir tavırda istedikleri her yere bakabileceklerini söyledi. Polislere gülüyor ve hatta onlarla şakalaşıyordu. Polisler olanları anlatmasını istediklerinde Savannah'ın babası Joe yukarı geldikten çok kısa bir süre sonra aşağı ineceğini söyleyip kalkıp gittiğini ve bunun onun son görüşü olduğunu söyledi. Ekipler etrafı incelediklerinde dikiş ekipmanları gözlerine çarpıyordu ve hem Brooke hem de William evlerinin aranması konusunda gayet rahattı. Polisler de dairede şüphe çeken hiçbir şey bulamadıklarından oradan ayrıldılar. Yalnız en başından beri benim kafamı kurcalayan bir soru var. Diktiğiniz elbiseye modellik yapması için hamile bir kadını, 8 aylık hamile bir kadını eve çağırmak sizce ne kadar mantıklı? Ya tabii bu dikilen elbise hamile giyim için değilse. Artık orasını bilemiyorum. Aynı gün daha geç bir saatte Gravend ailesi polisi tekrar aradı ve kızlarının hala kayıp olduğunu ve ondan bir haber alamadıklarını söylediler. Polis ekipleri tekrar olay yerine geldi ve aynı daireyi tekrar aradı. Yapılan bu ikinci aramadan sonra da polislerin elinde yine hiçbir ipucu ya da delil yoktu. Ertesi gün, yani pazar günü aynı eve üçüncü bir arama daha yapıldı ve bu da sonuçsuzdu. Polisin ısrarla aynı evi aramasındaki sebep ellerinde herhangi başka bir ipucunun olmamasıydı. Aileyle yapılan bir görüşmede Savannah'ın annesi bu durumda çok büyük bir terslik olduğunu ve polisin yeterince hızlı hareket etmediklerini söylüyordu. Salı günü Ashton, Savannah'ın erkek arkadaşı, sorguya çekildi ve bu sorgudan bir şey çıkmadı. Nihayetinde Savannah'ın sevgilisiyle arasında görünürde hiçbir problem yoktu ve kendisi kız arkadaşının bulunması için elinden geleni yapıyormuş gibi görünüyordu. Polisin bu noktada artık eli kolu bağlanmış gibiydi. Çünkü nereyi araştıracaklarını gerçekten bilmiyorlardı. Savannah'ın son görüldüğü yeri tam 3 kez kontrol etmişlerdi ve sıradaki adımın ne olacağına karar veremiyorlardı. Çünkü ellerinde bir ipucu yoktu. Zaman geçtikçe ailenin endişesi elbette ki katlanmaya başladı ve artık kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ashton ve aile Savannah için kayıp ilanı bastırdı ve mahallelerindeki her yere, ağaçlara, reklam panolarına, aklınıza gelebilecek her yere bu ilanları astılar. Aynı zamanda Savannah'ın annesi Facebook üzerinden de bir gönderi paylaştı. Şimdi size ne yazdığını okuyorum. Şu andan itibaren Fargo Polis Departmanı sınır devriyesi dahil tüm kaynaklarıyla çalışıyor. Bizim de ne zaman arama yapacağımızla ilgili çok fazla soru alıyorum. Planlanmış bir arama çalışmamız yok çünkü elimizde bir ipucu yok. Ailem ve polis departmanı geçen birkaç gün içerisinde arama yaptı. Elimizde bir ipucu olduğu anda bunu duyuracağız. Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen bir ipucunuz varsa bunu paylaşın. Önemsiz olduğunu düşünseniz bile. Artık bu olay basının da dikkatini çekmeye başladığı için hem aileyle hem de erkek arkadaşıyla birçok röportaj yapılıyordu. Ashton ile yapılan bir röportajda kendisi Savannah'dan haber alan son kişiydi hatırlarsanız. Kız arkadaşının mesajlarında herhangi bir gariplik olmadığını, her ne kadar mesajlardan bunu anlamak zor olsa da o sırada mutlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Tabi basınla beraber olay daha çok duyulmaya başladı ve bir süre sonra nihayet bir ipucu geldi. Birisi Savannah'ın son görüldüğü saatte onu gördüğünü ve kendisinin kırmızı bir kamyonete binmekte olduğunu söyledi. Tahmin edin kim kırmızı bir kamyonet sürüyordu? William Payne. Polisler William ile tekrar konuştu. Ama tek söylediği, o gün eve geldiği, Savannah ve Brooke'u beraber görüp onlara selam verdiği ve daha sonra da bilgisayarındaki işleri halletmek için masasının başına oturduğuydu. Savannah'ın gittiğini bile görmemişti çünkü o sırada içerideydi. Bu ipucunda bahsedilen kırmızı kamyonet hakkında sorgulandığında da evet daha önce kırmızı bir kamyonet sürdüm ama benim değil patronumundu. Ondan ödünç almıştım. Üstelik o gün kamyonet bende bile değildi dedi. Sanki biraz şüphe çeken bir açıklama. Daha sonra bu olayın doğruluğunu sorgulamak için polisler bahsedilen patron ile konuşmaya gitti. William Fargo'da bir çatı şirketinde çalışmaktaydı. William'ın patronu, evet ona kamyonetimi ödünç verdim. Benim kamyonetim. Bir bebekten bahsetti. O yüzden minne ihtiyacı varmış dedi. Bebek. Polisler William ve Brooke çiftinin evini tam 3 kere aradı ve daha önce sorguya da çekti. Ama kendisi hiç bir bebekten bahsetmemişti. Daha sonra öğrenilene göre Savannah'ın kayboluşundan 4 gün sonra William ortalarda dolanıp insanlara bir bebek sahibi olduğunu söylüyordu. Bu olaydan sonra şüpheleri üzerlerine çektikleri için polisler ikiliyi takip etmeye başladı. Savannah'ı bir yerlerde tuttuklarını ve bebeği de çaldıklarını düşünüyorlardı. 22 Ağustos Perşembe günü polis ikilinin evine bir baskın düzenledi. Brooke evin kapısının arkasına bir kanepe yerleştirmişti. Bu yüzden polisler içeri zorla girmek zorunda kaldı. İçeri girdiklerinde ise Brooke ile karşılaştılar. Ekipler evi incelerken yatağın üzerinde yalnızca birkaç günlük gözüken bir bebek buldu. Ekip bebeği anında hastaneye götürdü ve Brooke da sorgulanmak üzere evinden alındı. Fakat kesinlikle hiçbir soruya cevap vermiyordu. Brooke ile birlikte William Payne de tutuklandı. Brooke konuşmaya yanaşmamıştı ama William'ın söyleyecekleri vardı. William'ın anlattığına göre kendisi o cumartesi günü eve geldiğinde Brooke'u elinde bir bebekle vurmuştu. Kız arkadaşı bebeğin üzerindeki kanları temizlemeye çalışıyordu ve ona hiçbir soru sormamasını söylemişti. William kız arkadaşına çöp poşetlerinden ve kanlı bezlerden kurtulmada yardım etti. Sorgulamada bebeğin aramalar sırasında nereye saklandığı soruldu. Çünkü 3 kez aranmıştı o ev, hatırlıyorsunuzdur. Ve William bebeğin aslında hep evde olduğunu söyledi. Bebeği beşiğe para harcamak istemedikleri için küçük bir yatağa yatırıyorlardı. Çünkü William'ın ifadesine göre çift kirayı ödemekte bile zorlanıyordu. Polisler peki bebeğin ağlamasını nasıl engellediniz diye sorduğunda da William o gerçekten uslu bir bebek dedi. Bebeği görememek yapılan aramalarda gerçekten çok ilginç. Yani yapılan aramaların ne kadar kaliteli ve özveriyle yapıldığını buradan anlıyoruz herhalde. Tutuklanmasından bir süre sonra Brooke nihayetinde konuşmaya karar verdi ve hikayesini tamamen değiştirmişti. Yeni hikayesine göre Savannah onun evine geldiğinde bebeğini dünyaya getirmişti ve daha sonra bebeği istemediğini söyleyip onu Brooke'a emanet ederek oradan ayrılmıştı. Bu yeni hikayeden sonra polis Brooke'un üzerine gitmeye devam ediyor ve ona Savannah'ın kanını onun dairesinde bulacaklarını söylüyorlardı. Brooke ise böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylemekte ısrar etti. Polisin bu noktada Brooke'a inanmaması için sebepleri vardı. Bunlardan en güçlü sebep ise William'ın anlattıklarıydı. William'ın anlattığına göre Brooke eğer William'a bir bebek vermezse onun tarafından terk edileceğini düşünüyordu. Polisler bu ifadeyi Brooke'a söylediklerinde kendisi kahkaha atarak bu ifadeyle dalga geçti. William'ı yalancı çıkarmaya çalışıyordu. Daireye yapılan baskın sonrasında bir bebek bulunmuştu fakat Savannah'dan hala bir haber ya da iz yoktu. Devam eden aramalar sonucunda Savannah'ın kayboluşundan tam 8 gün sonra polis ekipleri bir nehrin yanında insan şeklinde bir çanta buldu. Nehirde bir kütüğe takılan bu çantanın içindeki beden maalesef ki Savannah Gravin'de aitti. Akşam saat 8'i 20 geçe civarında bulunan beden 9'u 20 geçe Savannah olarak doğrulandı. Adli tıptan gelen sonuca göre ölüm sebebi bilincini yitirene kadar boğulmasıydı. Üstelik karnı da bir bıçakla kesilip bebeği ondan alınmıştı. Brooke ve William cinayete teşebbüsten, insan kaçırmaktan ve polise yanlış bilgi vermekten suçlandı. Bu noktada ikisi de tam olarak cinayet ile suçlanmıyordu. Daha doğrusu suçlanamıyordu. Çünkü polisin elinde Savannah'ı kimin öldürdüğüne dair kesin bir kanıt yoktu. William başından beri bu işin içinde miydi, yoksa gerçekten eve geldiğinde öykü elinde bir bebekle mi bulmuştu bilinmiyordu. Şimdi biraz bu ikiliden bahsedecek olursak, Brooke William ile yaşamasına rağmen aslında kendisinin daha önceden 5 farklı insandan toplam 7 çocuğu bulunmaktaydı. Çocuklarıyla herhangi bir iletişimi yoktu. Hatta iki tanesinin babası tarafından sanırım çocuklarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği için dava bile edilmişti. William'a gelecek olursak, onun da 2 çocuğu vardı ve bunlardan bir tanesine geçmişte fiziksel şiddet uygulamıştı. İkili muhtemelen, tırnak içinde söylüyorum, harika ebeveynler olduklarını düşündüler ki bir bebek sahibi daha olmak istediler. Ama durum şuydu ki Brooke'un daha önce geçirdiği bir operasyondan dolayı artık çocuk sahibi olması mümkün değildi. Bu yüzden de bu ikili ya da tek başına Brooke, Savannah'ın çocuğunu almayı kafaya koymuştu. Bu olayın daha önceden planlanmış olduğunu söylemek çok zor değil. Çünkü olay yaşanmadan birkaç hafta önce Brooke ve William Savannah'ın evine gidip onu yukarı sigara içmeye davet etmişlerdi. Hamile bir kadını beraber sigara içmeye çağırmak ne kadar mantıklı olabilir size soruyorum. Bu yüzden bu plan muhtemelen çok daha önceden yapılmıştı zaten. Peki bu ikili aslında cinayetin tam olarak neresindeydi? Tahmin edeceğiniz üzere başta ikisi de okları birbirlerine yöneltiyorlardı. Fakat daha sonra Brooke konuşmaya başladı. Olay onun anlatışına göre şu şekilde gerçekleşmişti. Savannah yukarı geldiğinde ikisi bir tartışma yaşamıştı ve bu tartışma sonrasında artık fiziksel şiddette olaya dahil olduğunda Savannah kafasını banyodaki lavabonun kenarına çarpmış ve bilincini kaybetmişti. Bu durumdan yararlanan Brooke da bebeği Savannah'ın karnından çıkartmıştı. Anlattığı hikayede Savannah'ı öldürdüğünü söylemedi. Söylediği şey William'ı hamile olduğuna ikna etmeye çalıştığıydı ve eğer bir bebek sahibi olamazsa terk edileceğini düşünmesiydi. Daha önceki sorguda bunu inkar etmişti ve hatta gülerek bunun gerçek olmadığını söyleyerek dalga geçmişti. Bu hamilelik hikayesine William'ı inandırmak için sahte doktor randevuları bile oluşturmuştu. Bu ifadeden sonra Brooke cinayete teşebbüs ve insan kaçırmaktan dolayı hüküm giydi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Herhangi bir şartlı tahliye hakkı da bulunmayacaktı. William'a gelirsek, onun duruşması 2018 yılında başladı. Kendisi insan kaçırmaktan dolayı suçlu bulundu. Mahkemedeki ifadesine göre Savannah'ın ölümüyle hiçbir ilgisi yoktu. Fakat cinayeti örtbas etmeye yardım etmişti. Eve gelip Brooke'u o durumda görene kadar kız arkadaşının hamile olduğunu düşündüğünü söyledi. Mahkemede Brooke da şahitlik etti ve söyledikleri William'inkinden biraz farklıydı. William'ın her şeyi bildiğini, insanlara kendisinin hamile olduğunu ve bir bebek istediğini söyleyenin o olduğunu söyledi. Bunun üzerine de Brooke bir şekilde bebek sahibi olması gerektiğini ama nasıl olacağının pek de önemli olmadığını düşündüğünü belirtti. İfadesine göre bir gün William işten gelip Brooke'a aşağıdaki komşularının hamile olduğunu söylemişti. Hakim Brooke'a bu cümleyi nasıl yorumladın diye sorduğunda ise bebeği ondan almalıyız diye düşündüm dedi. Bunun yanında söylediğine göre Savannah'ı öldüren aslında William'dı. Olayı mahkemede şu şekilde anlattı. Onu ittim ve kafasını lavabonun kenarına çarptı. Bebeği dışarı çıkartmaya başladım. Bu sırada uyandı. Hareket etmesini engellemek için sağ kolumla üzerine eğildim. William neler oluyor diyerek geldi ve o hayatta mı diye sordu. Bilmiyorum ama lütfen bana yardım et diyerek cevap verdim. William onun boynuna bir ip sardı ve onu boğdu. Daha sonra da eğer önceden ölmediyse de şimdi öldü dedi. Bütün bunları anlatırken bir yandan da ağlıyordu. Sonuç olarak William cinayete teşebbüsten hüküm giymedi. Bunun sebebi Brooke'un daha sonradan ifadesini değiştirip cinayeti tek başına işlediğini söylemesiydi. Burada benim de çok kafam karıştı. Hangisi doğru ifade bilmiyorum fakat bana göre William'ın cinayet kısmında olmaması pek de olası değil. William ilk başta ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ama sonrasında yüksek mahkeme bu kararı değiştirerek kendisine 20 yıl hapis cezası verdi. Olayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten çok korkunç bir olay ve insanların nasıl bu kadar gaddarlaşabileceğini inanın aklım almıyor. Ben yine olayla ilgili fotoğrafları Instagram adresimize yüklüyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Savannah'ın bebeğinin babasıyla fotoğrafları da var. Onları da yükleyeceğim. Sanırım ikisi hala Fargo'da yaşamakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.